Ayrım 34, Brandenburg, Glen Mead, sayfa 403. Cadde aydınlıktı. Huales arabayı villaya hakim tepede iki sokak lambasının arasına, tatlı kokulu birkaç okaliptüsün altına park etti. Ay ışığının da yardımıyla villayı rahatça görebiliyorlardı. Bahçesi hemen hemen 200 metre aşağıdaydı. Onun ötesinde duvarlar, giriş kapısı, villaya giden araba yolu gözlerinin önündeydi. Arabaların camlarını indirmiş, serin havayı içeriye dolduruyorlardı. Okaliptüs kokusu, çevredeki büyük evler. Sanchez Gonzales'in yargıçla 5 dakika boyunca konuşmasını, ikna etmeye çalışmasını dinlemişti. Konuşma hararetli olmuş, sonunda yargıç Gonzales'in isteğini kabul etmişti. Arama emri imzalamaya yanaşmıştı yani. ''Beni tehlikeye atma Gonzi, başımı belaya sokma.'' dediğini duymuştu Sanchez yargıcın. ''Söz veriyorum.'' demişti Gonzales cevap olarak. Sonra da nazik bir şekilde vedalaşmış, ikinci bir konuşma yazdırmadan önce ötekilere dönüp gülümsemişti. ''Adamlarımdan biri gidip arama emrini alacak. 10 dakikada gelir. Sonra ne yapacağız Eduardo?'' Gonzales Sanchez'e baktı. ''Eğer elimizde arama emriyle kapıya dayanırsak nöbetçi bizi oyalar. Villadakiler de geldiğimizi öğrenir.'' Onun için Huales kapıdaki herife emri göstermeden önce adamlarımdan birinin duvarı aşıp bahçeye girmesi daha uygun olur. Adamlarımızdan biri içerideyken nöbetçinin villadakileri uyaramayacağından emin oluruz. Tehlikeli biliyorum. Silahlı devriyeler olduğundan eminim. Bir karışıklık çıktığında da ateşe başlamayacaklarından emin olamayız. Ama onları şaşırtmak için aklıma başka bir şey gelmiyor. Dua edelim de serbest gezen köpekleri ya da duvar dibinde yüksek gerilim atları olmasın. Duvarın üzerinden atlayanın parçalanmasını ya da yanmasını istemem. Sonra? Adamımız bize kapıyı açar, biz de villaya gideriz. Mümkün olduğunca çabuk tabii. Huales'in yerini başkası alır, hızla hareket ederiz. Son anda siren lambasını çalıştırırız, bir karışıklık olmasın diye. Polis olduğumuzu anladıklarında düşünecek vakitleri olmaz. Eğer kaçmaya kalkarlarsa çılgın tavşanlardan farkları kalmaz. Durakladı. Ama içeri girdiğimizde bırak konuşmayı ben yapayım, tamam mı? Ben girizgahımı yapayım, sonra sen Lieber'i ya da kimi istiyorsan onu sorguya çekersin. İçeridekiler silahlı olabilir dedi Cavales. Gonzales omuz silkti. Burada Chapultepec'te herkes silahlıdır amigo. Hepsi de yasal silahtır. Ama bizim polis olduğumuzu anladıklarında ateş açmaları için çıldırmış olmaları gerekir. Tabii ne pahasına olursa olsun kaçıp kurtulmak istemiyorlarsa. Huales'in tarafında arabanın tavanında bir ses duyunca yerlerinden sıçradılar. Dışarıda biri duruyordu. Huales sivil giyinmiş polisi tanıdı. ''Ne var?'' dedi Huales. ''Villanın yanında hareket var. Bir grup adam biraz önce evden çıktı. Havuzun yanındaki bir masanın çevresinde oturuyorlar. Sanki bir toplantı yapıyor gibiler.'' Adam durdu, elindeki gece dürbününü işaret etti. ''Bir göz atmak ister miydiniz efendim? Tepeye çıkarsanız çok iyi görürsünüz.'' Huales gece dürbününü alıp Gonzales'e uzattı. Müfettiş sivil polise döndü. ''Arka girişi buldunuz mu?'' ''Galiba bulduk efendim. Oraya içinde 3 adam ile bir araba gönderdik.'' ''Güzel. Başka gece dürbününüz var mı?'' ''Evet efendim. Varsa da var.'' ''Öyleyse bu bizde kalsın. Teşekkürler Madeira.'' Adam döndü, gölgelere dalıp kayboldu. Huales Gonzales'e baktı. ''Havuzun yanındakileri görmek istiyor musunuz?'' Gonzales başıyla evet işareti yapınca Huales arabayı çalıştırdı, birinci vitesi aldı. 20 metre kadar tırmanıp durdu. Bulundukları yerden villanın yan tarafını görüyorlardı. Uzaktan göze çarpan mavimsi renk yüzme havuzuydu. Gonzales arabadan çıkıp gece dürbününü dar vadiye çevirdi, sonra Sanchez'e uzattı. ''Tam görünmüyor Veyares, sadece bir grup insan, yüzleri seçilmiyor, yeşil birer ışık görünüyor.'' Sanchez arabadan inip gece dürbününü kaldırdı. Yüzme havuzu parlak yeşildi. Dürbünü biraz çevirdiğinde havuzun yanındaki masanın çevresinde parlak noktalar gördü. İyice tanınamayacak kadar uzaktı. Yüzler bulanık görünüyordu. Birkaç dakika sonra arkalarından bir çıtırtı duyuldu. Gece dürbününü veren memur bu kez elinde bir kağıtla gelerek arama emrini aldıklarını söyledi. Gonzales kağıdı aldı, açtı, arabanın iç ışığında inceledi. Başını kaldırıp bir an düşündü, sonra sivil memura, "Evin yanındaki havuz," dedi, "araba yolundan gelirince oraya varılabiliyor mu?" Adam başını salladı. "Araba yolu sola dönüyor havuzun yanından ama çimenlerin üzerinden geçerek varabilirsiniz. Yolunuza ağaçlar çıkacak ama çevrelerinden dolaşabilir, oradan da doğruca havuzun yanına varabilirsiniz." "Teşekkürler Madeira." Gonzales adamı göndermeden önce Juarez kapıdaki nöbetçiye arama emrini gösterirken onun duvarı aşıp içeride olması gerektiğini anlattı. Adam duyduklarından memnun olmamışa benziyordu. Yine de ağzını açmadı. "Arabada kalın eldiven var mı?"
"Yok efendim."
"Öyleyse ötekilerden al, çabuk ol. Birinde eldiven vardır. Olmazsa üniformalardan birini kullan duvara tırmanmadan önce. Yoksa eğer duvar elektrikliyse yanarsın. Ötekilere de harekete hazır beklemelerini söyle. Ama işaretimi almadan kıpırdamasınlar." Madeira koşarak uzaklaştı. Karanlıkta oturup beklerlerken, "Tamam, 5 arabamız var," dedi Gonzales. "Bu arabanın dışında her birinde 3'er adam. Toplam 16 kişi. 6'sı üniformalı." Durdu, bir sigara yaktı, dumanı üfledi. 3 araba dışarıda kalacak. 2'si ön kapıda, 3.'sü arka çıkışta. Böylece elimizde kapıdan geçmek için bir araba daha var demektir. Gitmeden önce sorunuz var mı?" Kimseden ses çıkmadı. Gonzales döndü, gece dürbününü doğrultup baktı, sonra aleti Sanchez'e uzattı. Mercekte güveriren görüntü bulanık, ışık göz alıcıydı. Ama Sanchez yine de havuz kenarında oturanları seçebiliyordu. Hareket yoktu, başını sallayan bir gölge, öne eğilen bir diğeri, gece dürbününü indirdi. Gonzales Juarez'e döndü. "Tüfekleri dağıtmayacak mısın?" Juarez arabanın arkasına geçip bagajı açtı. 2 Browning tüfek ve 2 kutu mermiyle döndü. Tüfekleri Sanchez ve Cavales'e verdi. Her birine birer kutu cephane uzattı. Arabadan inip tüfeklerini doldurdular. Sonra yine arka koltuğa geçtiler. Gonzales gece dürbününü aldı. Havuz başındakileri son kez kontrol etti. Sonra koltuğunda döndü. Sanchez'e baktı. "Çimenlerin üzerinde gezinen 2 kişi var," dedi. "Açıkça göremiyorum."
"Silahlı mı görünüyorlar?"
Gonzales omuzlarını silkti.
"Anlayamadım Veyares. Bu riski almamız şart. Herkes hazır mı?"
Başlarını salladılar. Gonzales Smith & Wesson tabancasını kılıfından çıkarıp kucağına bıraktı. Telsizin mikrofonuna uzanıp verici düğmeye bastı.
"Birden gece nöbetçilerine."
18.02 Gonzales'in emriyle Juarez arabadan fırladı, tabancasını kılıfından çıkardı. Koşar adım tepeden aşağı indi. Sanchez Juarez'in koşarken tabancasını kalça hizasına kaldırdığını gördü. Öteki polisin Madeira'nın gölgelerin arasındaki arabadan çıktığını gördüler. Adamın elinde eldiven vardı. Gonzales onu görüp gülümsedi. "Aman tanrım, şuna bak," diye mırıldandı. Gonzales direksiyonun arkasına kayarken Sanchez gözlerini Juarez'e dikti. Sokakta kapının 10 metre gerisinde olduğunu, yavaşlayıp tabancasını yanına sarkıttığını, öteki elinde de arama emrini tuttuğunu gördü. Kapıya varmaya 2 metre kala durdu, duvara dayanıp bekledi. Madeira birkaç saniye sonra yanındaydı. Juarez tabancasını ve kağıdı yere bıraktı. Ellerini kenetleyip Madeira'nın ayağını koyması için bir basamak oluşturdu. Madeira Juarez'in ellerine bastı. Juarez ellerini kaldırmaya başladı. Madeira'nın duvarın tepesine ulaşması için bunu 3 kez denemeleri gerekti. Güçlükle kendini yukarıya çekti. Bir an tereddüt ettiğini, sonra duvarın öteki yanında gözden kaybolduğunu gördüler. Juarez tabancasıyla arama emrini yerden aldı, kapıya doğru ilerledi. Sanchez 100 metre kadar ötede gölgelerden çıkarak yavaşça ilerlemeye başlayan sokaktaki polis arabasının Gonzales'in arabasını izlemeye hazırlandığını gördü. Gözler sırtını duvara dayamış bekleyen Juarez'e çevrildi. Birden bir patlama duyuldu, bir tüfek sesi, sonra bir ikincisi.
"Allah kahretsin," diye bağırdı Gonzales.
Arabadakiler Juarez'in kapıya koştuğunu görüp yay gibi gerildi. Tabancasını 2 eliyle kaldırmıştı. Sonra kapı açıldı, Madeira göründü. Gonzales Huales'in içeri girdiğini görünce derin bir nefes aldı. Sağ elinde tabancasını tutarken arama emrini tutan elini kaldırmış, çılgın gibi sallıyor, arkasına bakmadan ilerliyordu.
''Tamam amigos'' dedi Gonzales, ''gidiyoruz.''
Gaza bastı, işaretsiz polis arabası tepeden aşağı uçar gibi inerek kapıya yöneldi. Beş adam havuz başındaki masanın çevresinde oturuyordu. Işıkların altında havuzun suyu mavi mavi parıldıyordu. İki uşak içki servisi yapmışlar, sonra da çekilmişlerdi. Villanın rutubetli olduğunu söyleyen Halder'in isteğiyle dışarı çıkmışlar, ihtiyar adamın soluklarının düzelmesini beklemişlerdi. Ötekiler sessizce dinlerken Lieber başından geçenleri aktardı. Hikayeyi anlatıp tepkilerini bekledi. İhtiyar Halder öksürdü, soluk alma cihazını ağzına götürüp uzun uzun emdi. Masanın çevresindekiler onu izliyordu. Yavaşça koltuğunda doğruldu. Ufak tefek bir adamdı. Yılların çökük omuzlarına yüklediği ağırlığın altında daha da küçülmüş gibiydi. Lieber'e dönüp konuşmaya başladığında dudaklarının kenarında tükürük damlacıkları vardı.
''Nasıl olur Franz, nasıl olur da ikinci bir banttan söz ederler?''
Halder'in sesi derinden gelen bir ölüm fısıltısı gibiydi. Lieber derin bir nefes aldı.
''Ya biz yanlış bandı yok ettik ya da iki bant vardı. Bunun başka bir açıklaması yok.''
Masada uzun bir sessizlik oldu. Halder'in kıskaca benzeyen kırışık eli alnına gitti. Oradaki etleri ovuşturdu. Düşünüyordu, iyice düşünmeye çalışıyordu.
''Senin şu Seguridad kaynağın verdiği bilgiden emin mi?''
''Kesinlikle.''
Uzun bir sessizlikten sonra
''Baştan düşünelim, olmaz mı?'' dedi Halder.
Çabucak gümüş saçlı adama baktı, onay verir gibi başını salladığını görüp devam etti. Halder yavaşça başını çevirdi, sulanan gözlerini masanın çevresindekilerin üzerinde gezdirdi. Sonra Kruger'e baktı.
''Brandenburg, oteldeki konuşmanız sırasında ayrıntılarıyla görüşülmüş müydü? Planın bütün sonuçları tartışılmış mıydı?''
Kruger başını salladı. ''Sonraki aşamaları gözden geçirdik. Ama...''
''Ayrıntılar Hans, ayrıntıları istiyorum. Bana neyi konuştuğunuzu eksiksiz anlat.'' dedi Halder kısık sesle.
Kruger anlatınca
''Kızla temasa geçilebilir mi?'' diye sordu Halder.
''Meyer'i görevlendirebilirim.''
Halder durakladı, umutla bekleşen yüzlere baktı.
''Halledilemeyecek bir durum yok. Kruger Meyer'le görüşüp ne yapılması gerektiğini kararlaştırabilir. 4 gün kaldı. Önümüzde ne olduğunu biliyoruz.''
İhtiyar tereddüt etti. Önce masanın öteki tarafındaki Ernesto Brandt'a, sonra da gümüş saçlı adama baktı. Halder sözüne devam etmek üzere ağzını açmaya hazırlanırken uzaktan bir tüfek sesi duydular. Sonra da ikincisini. Kruger fırlayıp kalktı, gözlerini Halder'in arkasındaki bir yere dikti. Halder döndü, nöbetçilerden birinin elinde otomatik tabancasıyla çimenin üzerinden koşarak yaklaştığını gördü. Kruger adama doğru koşmaya başlamıştı bile. 10 metre ötede karşılaştılar. Adam hızla konuştu, Kruger döndü. Koşmaya başlarken masanın çevresindekiler uzaktan gelen motor seslerini duydu. Kruger yanlarına geldi, yüzü ölü gibi bembeyaz bağırdı.
''Ziyaretçimiz var, şimdi kapıdan 2 araba girdi.''
Hızla arkasını döndü, nöbetçilere seslendi.
''Rotman, Werner, bizi koruyun.''
Kruger omzundaki kılıftan Walter'i çıkarmaya çalışırken sirenler duyuldu. Ağaçların arasından mavi ışıklar göründü. Çakıl taşı kaplı yoldan tırmanıp çimenlere dalan arabanın sesini işittiler. 60 metre ötede tüm farlarını yakmış, doğruca havuza doğru gelen bir araba.
''Herkes, herkes içeri!'' diye bağırdı Kruger var gücüyle.
Adamlar eve doğru ilerlerken Kruger döndü, ilk arabayı gördü. Ardından da karanlıklardan fırlayan ikincisini. Mavi ışıkları tepede dönüyor, sirenleri çalıyordu. Nöbetçiler işe koyulmuştu bile. Werner otomatik tabancasını doğrultmuş, namlu ateş kusmaya başlamıştı. Kruger öndeki arabanın camının parçalandığını gördü. Demiri yırtan kurşunların sesini duydu. Araba çimenlerin üzerinde yalpalayıp ağaca çarptı. Mavi ışık zayıfladı. Siren ölmekte olan bir adamın soluğu gibi söndü. İkinci araba 30 metre ötedeydi. Camlarından silahlar görünüyordu. Arabadan ateş sesleri yükseldi. Werner göğsünden vuruldu. Havaya uçup sırt üstü düştü. Kruger bir küfür salladı, bir dizi mermi sağındaki duvarı döverken evin kapısına ulaştı. Cam kapıdan içeri girenlerin yüzündeki ölüm korkusunu gördü. Gümüş saçlı adam Kruger'e seslenirken yüzü bembeyazdı. ''Arka kapı Hans, hemen!'' Schmidt Magnum'u kılıfından çıkarmıştı. Arabaya nişan alıp tetiğe bastı. Patlamalar çimenlerde yankılandı. Evin çevresini sarstı. Kruger kükredi. İçeri. Ötekileri iterek içeri soktu. Rotman'ın ikinci arabaya ateş edişini izleyecek kadar bekledi. Mermiler arabada delikler açtı. Gecenin karanlığında çığlıklar duyuldu. Ön cam parçalandı. Göğsünden vurulan şoför direksiyonun üzerine yığılırken arabanın içindekiler yüzlerini korumaya çalıştı. Araba çimenlerin üzerinde gitti. Havuzun yanına gelince burun üstü mavi sulara daldı. Nöbetçi tabancasına yeni bir şarjör takarken Kruger haykırdı. ''Arkamızı kolla Rotman!'' Nöbetçi arkasına bakmadı bile. Elini kaldırıp Heckler & Koch tabancasına yeni bir şarjör yerleştirdi. Siper'e girdi. Kruger aniden birinci arabanın solunda bir hareket hissetti. Bu araba enkazından sürünerek çıkmaya çalışan bir gölgeydi. Walter'i doğrulttu, ard arda üç kere tetiğe bastı, sonra arkasını dönüp villaya girdi. 35. Kısım 18.07 Sanchez çimenlerin üzerinde vücudunun her yerinden ter boşalırken evin içine girip gözden kaybolan adama baktı. Sol yanı bir okaliptüs ağacının gövdesine çarpan araba yavaşlamış, sonra da sık fundalığın içinde durmuştu. Sanchez hareket etmeye çalışınca sağ bacağında şimşek gibi çakan acıyı duydu. Son anda arabadan atlamış, sertçe çimenlerin üzerine düşmüştü. Şimdi ise sağ kalçası ateş gibi yanıyor, hareket etmeye çalıştığında bayılacak gibi oluyordu. Araba 5 metre ötedeydi. Camları kırılıp buzlanmış, kurşunlardan delik deşik olmuştu. Otomobilin içini görmek mümkün değildi. Sanchez hala iki eliyle sıkı sıkı tüfeğe sarılıyordu. Kalçasındaki acıyı hissetmemeye çalışarak homurdandı. Bağırırken yüzü acıyla buruşmuştu. ''Gonzales! Cavales!'' Kısa bir sessizlikten sonra arkasından bir yerden bir inilti, ardından da acı içinde bir ses, Gonzales'in sesini duydu. ''Bu taraftan.'' Sanchez cevap vermeye fırsat bulamadan sağ yanında bir hareket duyup döndü. Yüzme havuzunun yanında elinde otomatik tabancayla çömelmiş birisi. O anda tabancanın namlusundan ateş ve duman çıktı. Kurşunlar Sanchez'in yanındaki çimenlere saplandı. Sanchez yerde sağa doğru yuvarlandı. Sık fundalığın ardına geçti. Hareket eden gölgeye nişan aldı. Tüfek sarsıldı. Geri tepmesiyle tüm vücudunu itti. Ne var ki havuzun yanındaki adam kaybolmuş, palmiyelerin gölgeleri arasına saklanmıştı. ''Artçılar'' diye düşündü Sanchez, ''bizi yavaşlatmak için.'' Saklandığı fundalık aslında pek sığınak olacak bir yer değildi. Yine de hiç yoktan iyidir diye düşünüyordu Sanchez. 20 metre ötede mavi ışığı hala dönen ikinci araba havuza battı. Köpük köpük hava kabarcıkları yükselirken hiç ses çıkarmadı. Mavi suların şurasında burasında kırmızı lekeler görünüyordu. Arka sol kapı kurşunlarla delik deşik olup açılmış, adamlardan birinin cesedi beline kadar dışarı sarkmıştı. Sanchez direksiyonun arkasında başını arkaya atmış oturan adamın ağzının ölüme son bir çığlık atarcasına açık kaldığını gördü. Cavales ve Juales'i düşündü, hayatta mıydılar? Gonzales'in ağacın dibindeki araba enkazından yükselen küfürlerini duydu. ''Olduğun yerde kal!'' diye bağırdı Sanchez. Birden havuzun yakınlarından bir yerden yeniden ateş edildi. Kurşunlar önce çimlerde sekti, sonra arabaya çarptı. Ateş kesildi. Gonzales yeniden küfretti. ''Artçılar!'' Sanchez fısıldadı. ''İyi misin?'' ''Hayattayım!'' diye geldi cevap. ''Otomatik tabancalı o piçi görebiliyor musun?'' ''30 metre ötede havuzun yanında beni koruyabilir misin?'' ''Denerim ama sen yine de dikkat et amigo!'' Sanchez döndü, kalçasındaki acıyı aldırmadan fundalığın sık yerine yuvarlandı. Geçen zamanın durumun ciddiyetinin, adamların ardından villanın arkasına yetişme mecburiyetinin farkındaydı. Göbeğinin üzerinde sürünerek dikenli çalıların arasından ilerledi. Acıdan gözlerinde şimşekler çakıyordu. 10 metre ötede başka bir okaliptüsün hemen yanından çıktı, gölgenin daldığı karanlıkları araştırdı. Hiç... Lieber ve adamlarının peşine düşecekse acele etmeliydi. Birden göz ucuyla solda bir hareket gördü. Çalıların arasından belli belirsiz bir hışırtı işitti. Gözlerini dikti. Ay ışığında çalılıkların arasına yatarak sinmiş adamı gördü. Adam bekliyor, tereddüt ediyor gibiydi. Sanki atılıp çimenlerin üzerinden harekete geçmeden önce yapacaklarının tehlikesini hesaplıyordu. Sanchez ses çıkarmadan ileriye kaydı. Adama 10-12 metre kadar yaklaşmıştı ki önündekinin birden döndüğünü, kapana kıstırılmış vahşi hayvan gözlerini kendine çevirdiğini gördü. Sanchez elindeki tüfeği doğrulttu, ateşledi. Mermi adamın göğsüne çarptı. Adam kısık bir çığlık atarak çalılıkların arasına sırtüstü devrildi. Sanchez o an uzaktan gelen siren seslerini duydu. Döndü, hızla Gonzales'e yaklaştı. Yanına diz çökerken kendi kalçasının dayanılmaz acısını duymamaya çalıştı. Evin yanından gelen ışığın aydınlığında Gonzales'in alnının ter içinde, yüzünün de acıdan buruşmuş olduğunu gördü. Sağ dirseğinin hemen altında kurşunun ete değdiği yerde koyu kırmızı bir leke. Kolun. Aldırma, sadece bir adale yarası. Bu işler için yaşlanmışız amigo. Bundan böyle konferanslarla yetinelim. Pezevengi nalladın mı? Sanchez başıyla evet işareti yaptı. Gonzales'in koluna baktı. Kurşun etleri parçalamış, kemiğe kadar girmişti. Önemli bir yara değil ama acı vereceği kesin. Gonzales ayağa kalkmaya çalışırken fısıldadı. Ötekiler? Sanchez kurşunlarla delik deşik olmuş, sessiz arabaya cevap vermeden baktı. Dağılmış camı, kurşunların demiri yırttığı yerleri gördü. Bakmak için ilerlerken yüreğinin hızla attığını duydu. Midesinde bir ekşime, kafasında vahşi bir hayvan gibi nefret ve öfke vardı. Ne göreceğini bilerek yürüdü. Alacakaranlıkta bile cesetleri ayrıntılarıyla gördü. Ön koltukta başı bir yana düşmüş, ağzı açık Juarez. Göğsü boydan boya kıpkırmızı, göğsünden aşağısı kan içinde. Sanchez elini adamın ağzına kapattı. Hafif bir soluk. Kalçasından gelen acıya dayanamayacağını hissederek hızla arabanın arka koltuğuna doğru yürümeye çalıştı. Kavalesi görünce kuşkusu kalmadı. Adamın kafatasının üstü parçalanıp dağılmış, bir zamanlar yakışıklı olan yüzünün yerini yanaktaki kocaman delik almış, delikten çıkan kapkara parçacıklar ceketinin yakasına akmıştı. Mide bulandırıcı bir görüntü. Sanchez öfkeyle derin bir nefes aldı, kusmak istedi, kendini tuttu. İçinde kabaran kin onu Lieber'in ardından villaya, adamları öldürmeye, ortadan kaldırmaya itiyordu. Arkasında bir ses duyup döndü. Gonzales ayağa kalkmış, bir eli arabanın çamurluğunda otomobilin içine bakıyordu. ''Juarez galiba yaşıyor, onu kurtarmaya çalış.'' dedi Sanchez. ''Sen nereye gidiyorsun Juarez?'' Sanchez dinlemiyordu. Villaya doğru tüfeğini iki eliyle tutarak ilerlerken, evin önüne yığılan polis arabalarının, arabalardan yükselen sirenlerin farkında bile değildi. Dönüp Gonzales'e baktı. ''Onların peşinden gidiyorum Eduardo. Adamlarına söyle.'' Arkasından Gonzales'in bağırdığını duydu. ''Çıldırdın mı? Bekle Juarez, adamlarım geliyor.'' Sanchez cevap vermedi. Gözlerini kapıya, kapının ardındaki karanlık odaya dikmiş, villaya doğru yürürken tüfeğin emniyetini açtı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 414.